Hanımlar, beyler, ayak kaydıran şarkılara hoş geldiniz. Ben Medrener'e. İlk bölümde Caner Özyurtlu konuğum. Herkesin hayatını değiştiren, tabiri caizse ayağını kaydıran şarkılar vardır. İlk bölümde Caner Özyurtlu'nun ayağını kaydıran şarkıları hikayeleriyle öğreneceğiz. Hoş geldin Caner.
Selam, hoş bulduk Eren.
Ne var ne yok? Nasıl gidiyor karantina günleri?
Karantina inanılmaz gidiyor, çok güzel. Sabrımın sonlarına doğru bir geldim. Biraz ayıp belki böyle söylemek ama sonuçta sabrımda bir sonu varmış gerçekten.
Eyvallah. Ayak kaydıran şarkılar aslında böyle seninle çok uzun muhabbetini döndürdüğümüz de bir mevzuydu. Podcast macerasına da o nedenle ilk seninle başlamak istedim abi.
Teşekkür ederim.
Ufak ufak hareketlendirebiliriz. Hangi şarkı, hangi yıl ve hikayesi ne?
Evet. Yani aslında böyle bilinçsiz müzik dinlediğim dönemi saymazsak, hani ne geliyorsa dinlediğim bir dönem var ya.
Doldur boşalt.
Aynen. Sonra bana böyle bir hediye edilen bir albüm var. Yani annemin bir arkadaşı yılbaşında hediye etmişti ama kendi zevkini yansıttığını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle abime sormuştur önce Caner'e ne alalım falan diye. Onun önerisiyle gelen Queen Greatest Hits 2'den Innuendo. Beni çok fena vurmuştu böyle. Şarkının değişimleri. O bir anda ding ding ding ding ding ding diye kopan kısmı var ya.
Ortalarına denk geliyor galiba, tam 2. dakikadan mı 3. dakikadan mı sonra ne?
Yani tam dakikasını bilmiyorum ama böyle şey olmuştum. Yani o zamana kadar da çünkü çok dandik şeyler dinliyordum. Gina G falan. Böyle hatırlıyor musun? Tiamo falan. Saçma sapan.
Evet ya, hatırlıyorum.
Ortaokul hazırlık dönemime denk geliyor benim. Sonra Innuendo'yla böyle ya bütün o albüm tabii ki. Oradaki bütün şarkılar. Ivan Erol, işte We Are The Champions da öyle. Yani komple albüm böyle bir müzik mi var filan dedirtmişti ama Innuendo hala ara sıra çok açıp dinlediğim ve o yıllara beni götüren bir şarkı. Hani bana yabancı müzik penceresi mi diyeyim? Neyse, kapısı mı diyeyim? Herhangi bir işte geçidi açan, başlatan şarkı oldu galiba. O yüzden Innuendo'nun yeri biraz ayrı.
Ama o döneme kadar da Queen dinlemişliğin yok sanırım. Yani hiç böyle denk gelmişliğin de yok.
Yok ya. Yok. Yani zaten orta bir ya benim için orası. Yani Tarkan falan dinliyordum ben ondan önce. Hani evde tabii ki Alper'in etkisi çok büyük yani bütün müzik zevkine oluşmasında. Alper metal dinlerdi çok. Metallica, Iron Maiden, alakasız biraz daha orta dünya metal, Blind Guardian, Hammerfall falan.
Power metal.
Power metal. Ben hani oralara çok giremiyordum o zaman. Hala da power metalde o kadar da yokum yani ama Queen çok böyle gerçekten bir starter oldu benim için diyebilirim. Ya yani Innuendo özellikle.
Innuendo'yu dinledikten sonra külliyatına girmek gibi bir eğilimin oldu mu, yoksa o Greatest Hits albümü yetti mi?
Ya yetmedi tabii. Girdim külliyatına ama albümü hiç yanımda ayırmadım. O zaman Discman'ler yeni çıkıyordu. Böyle biraz sallanınca falan kesilen Discman'ler vardı ya böyle.
Evet. Sabit. Çapa'da çaldırmıştım abi yan kesiciye. Daha doğrusu motorlu kapkaççılara.
Aa, doğru lan, motorlu kapkaççı vardı.
Evet evet, bir döneme damgasını vuran.
Dolandırıcının bile modası değişiyor ya. Ne saçma. Şu anda... Motoru bıraktılar, ne oldu? Ne yapıyorlar ki şu anda mesela?
O evet, insanlar... hiç yok, hiç kalmadın. Nerede o eski motorlu dolandırıcılar?
Bütün ana haber bültenleri böyle kolundan tutup sürükleyen kadınlarla doluydu. Ne kadar tuhaf.
Çok büyük bir... Of, yani bir kez başıma geldi. O da işte Discman'imin olduğu çanta uçtu gitti.
Ben çaldırmadım ama ben Discman ve içi hayvan gibi CD'lerle dolu bir çantamı, bir de PlayStation 1 vardı o çantanın içinde. Bambi'de unutmuştum. ve 4 saat sonra arada Alcazar'da 2 tane filme falan gittim. Salak gibi bütün gün gezdim, aylık adam gibi. Kafamı bir dank ettim ki yani. Ve yani çaldırıldığına, bittiğine emindim gittiğine falan. Yani sonuçta Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız falan. Abi gittim arkadaki duruyor. O ekmeklerin depolandığı odaya koymuş oradaki görevli. Nasıl kafayı yemiştim, vay sevinçli.
Of, piyango kazanmış gibi olmuşsundur.
Abi deli misin ya, hatırladım vallahi şimdi oldu.
Queen külliyatı ve sonrasında daha böyle rock müzikle tanışma gibi mi oldu aslında o Queen'in hayatına girişi, yoksa...
Tabii öyle oldu.
Alper'in etkisiyle zaten hani aşinaydın ama kulak mı kabartmıyordun? Oradaki dengeyi nasıl kurmaya başladı veya ya, Queen o dengeleri nasıl değiştirdi?
Ya Queen'i biliyorsun hani o tuhaf stadyum rock dedikleri içindeki inanılmaz progresif öğeler filan. Hani bir kere girdim mi çıkamayacağım bir dünya. Hala öyle yani, ben Queen hala... Çok fazla dinlerim. Müge de bayılır yani. Yolda sürekli uzun yolsa özellikle Bohemian Rhapsody açıp bütün şarkıyı eşlik etmek falan çok sevdiğimiz şeyler. Öncesinde hani kulak tabii ki kabartıyordum ama biraz daha şey vardı. Yine rock sayılabilir tabii ki ama mesela Prodigy, Fat of the Land falan patlamıştı o sırada.
Çok iyi albümdü ama.
Çok iyi albümdü. Evet. Bizim ortaokulda onlar dinleniyordu. Ama mesela daha abilerimiz dediğimiz tipler Nirvana dinliyordu. Ya bu yıl 95-96 falan mı oluyor? 97 oluyor
galiba.
Ha, işte tam onun patladığı seneler. Savage Garden böyle garip bir şekilde pop rock gibi bir şeyi patlatmıştı bizim okulda en azından. Herkes birbirine Savage Garden serisi ve Break Me Shake Me falan. Garip bir dünyadaydım ben. Biraz daha sevimli bir dünyadaydım.
Savage Garden şu anda sen adını söyleyene kadar herhalde bir hayatımdan çıkarmışım tamamen. Böyle bir şey kaybetmiş de bulmuşum gibi oldu.
Çok saçma değil miydi?
Break Me. Evet abi çok saçmaydı ama dinlerdin de.
Dinlerdin ya. Take Me to the Moon and Back. Number One'ın da patladığı dönem çok çeviriyorlardı.
Sonra bir de Wet Wet Wet diye bir grup vardı mesela. Onu anımsadım şimdi çok alakasız. Wet Wet Wet.
Aa ben onu bilmiyorum.
Ve uzun saçlı bir abi şarkı söyledi. Bir film müziğiyle meşhur olmuşlardı galiba. Bu hayal meyal çağrışım oldu.
Allah'ını hatırlar.
Yine Number One'da çok dönerdi.
Yani çok önemli albümler var o dönem. İnanılmaz tutuldum ama burada tabii ki ciddi böyle kırılımları seçmek zorunda kaldım. Queen'le birlikte aslında hayatıma Metallica girdi bütün albümleri. Hani böyle bir anda hani birbiriyle bağlantılı olmayan ama ünlü olan yabancı rock her şey girmeye başladı. Başka kim girdi o sırada? İşte Iron Maiden girdi. Biraz daha metal girdi galiba. Sonra hep onları dinlemeye başladım. Hep aynı şeyleri dinlemeye başladım galiba. Sonra orta 2'de filan tekrar böyle kırılımlar olmaya başladı. İkinci şarkıma istersen geçebilirim. Büyük bir kopuş olacak zaten.
Tabii ki. Nedir?
Bu da yine abim bir gün evde yoktu. Ben de onun odasına şey yapıyordum, stalkluyordum böyle kütüphanesindeki albümleri açıp açıp CD'leri takıp dinliyordum evde. Ben de hiç birinci şarkıları dinlemem hala. Nedense 2'den başlarım. 2'den sona kadar giderim sonra 1'i dinlerim. Böyle bir obsesyonum var. Sebebini bilmiyorum.
İlginç.
Çok saçma. Evet. Ve bir tane...
Niye böyle en hit şarkı diye başa koyulmuş olmasına bir tepki mi?
Bilmiyorum ya. Sanki ya en iyisini sona mı saklamak? Bilmiyorum şu andaki o duyguyu. Yani bunu terapistime falan sormam lazım ama... gerçekten hep öyle oldu ve böyle bir sürü CD vardı. Alper'in güzel bir CD koleksiyonu vardı o zaman. O üniversitedeydi. Ben işte orta 2'de filandım sanırım. 98 filan olması lazım. 98 benim hayatımda çok önemli bir kırılım zaten. Böyle High 8 kamera aldığım ki Matrix işte şey 98-99 böyle Manolia, American Beauty hani beni etkileyen bütün Mulholland Drive falan üst üste böyle filmlerin vurduğu kesinlikle sanat yapmak ya sanatın içinde olmaya karar verdiğim sene. Orada bir tane CD'lerin arasında bir boş CD gördüm. Prinko hatırlar mısın Prinko?
Abi hatırlamam mı ya? Ömrümüz geçti onları.
Ama böyle dandik Prinko. Üstte de hiçbir şey yazmıyor. Tabii ki merak ettim onun ne olduğunu. CD player'a taktım. Tamam albüm çıktı. İkinci şarkıyı aldım. Bir başlattım abi böyle bu bu bu bu. Ah abi Muscle Museum çıktı. Muse Showbiz albümüymüş o benim. Bu ne ya filan dedim. Bir de ilk albüm bu nasıl bir hani o ilk baştaki bas sonraki o gitar filan. Ve 3'e 4'e geçemeden 20 kere filan Muscle Museum'u dinledim galiba. Ve İngilizce bilmiyorum. Hani çok orta hazırlıkta öğrendiğim dandik İngilizcemle böyle sözlerini anlamaya
çalışıyorum. Sözleri çıkarmaya çalışıyorsun.
Ve yani şu anda bile sözlerine bakınca çok dandik aslında zaten ama. acayip vurmuştu. Sonra o albümü yani hiç şey yapamadım. Unutamadım ya. Yani neler vardı abi onun için? Sunburn, Showbiz.
Sunburn de öyle. Ben Uno'yu da çok severdim.
Uno inanılmaz iyi bir şarkı. Çok aksak, abuk sabuk bir şarkı.
O aksaklık ve nakaratta yine o işte Matt Bellamy'nin çığırışları falan.
Evet.
Çok acayip bir albüm ya. Yani hani.
Evet, ama
öyle. Ben ilk klibiyi de görmüştüm mesela.
Yani ilk ikinci şarkıyı dinlediğim için Muscle Museum öyle bir yer edindi ki kafamla. Artık bir Muse şarkısı gibi değil benim için. Bir tek başına bir oluşum gibi, bir marş gibi falan hala yani.
Benim kendi adıma mesela lise sonların başından üniversite sona kadar falan Muse böyle bayağı bir baskın gruplardan birisi halindeydi yani ayak kaydırma anlamında. Çünkü her albümde mutlaka bir şey bulup bir şey yakalayıp vuruyordu.
Evet. Ya bir daha böyle bir şey ki işte müzik, edebiyat bilmem ne bunların hepsi ergenliğinde seni vurduğu kadar bir daha çok zor vuruyor.
Vuramıyor.
Çok zor.
O hep konuştuğumuz şey 30 galiba onun sınırı. Hani 30'dan sonra çok zorlaşıyor.
Evet çok zorlaşıyor. Yani bütün araştırmalar da onu söylüyor. Yani bir tane adama toplumsal olayları bile sorduğun zaman 80 yaşında bir adama 70 yaşında tanık olduğu şeyi unutuyor anlatamıyor ama 25 yaşında yaşadığı şeyi detaylarıyla anlatıyor. Orada başka bir şey var beynin oluşumuyla ilgili falan herhalde.
Çok taze tutuyor onu evet.
Çok hala hissi yani gitmiyor gerçekten.
Ben ilk klibiyle görmüştüm Muscle Museum yani dinlemiştim daha doğrusu. Herkesin ağladığı falan saçma sapan evet. Acayip bir klipti yani klip de çok etkilemişti beni.
Evet çok iyiydi. O zaman.
Bir de sonra şey de var bende ya. Video yönetmenlerini kariyerlerini takip etme gibi bir manyaklık da var
evet,
ufakta.
Evet bende de öyle. O dönemin olayıydı. Michel Gondry, Anton Corbin,
tabii.
Chris Cunningham.
Hatta David Fincher.
Fincher tabii.
Yani bu da Joseph Kahn diye böyle bir Koreli bir yönetmenin çektiği bir klipti.
Ha, bilmiyorum.
Evet, şeyden bağlamıştım. Yani Korn'un bir yıl önce ya da iki yıl önce işte All Day I Dream About Sex'in de videosunu çeken yönetmen.
Şarkı.
Aynı yılda Faith No More'un klibini çekmişti. Hitchcock göndermeli falan. Böyle bir hani aynı adamın, ki o zaman bilgi bulmak da inanılmaz zor ya. İnternet vesaire bugünkü ya. Gibi değil. Hani Kerrang'lar, Metal Hammer'lar falan takip edip bir şeyler öğrenmeye çalıştığımız yıllardı ya.
Aynen öyle, çok acayipti. Yani Korn'u bu arada neredeyse koyuyordum yani. Çünkü Freak Only Ish mesela yine benzer bir etki yaratan şarkılardan ama başkaları ağır bastı.
Bu arada 10 Second Songs'u takip ediyordun sanırım sen YouTube'da.
Yok, etmiyorum.
Ya. Abi bir göz at abi, çok acayip bir hesap. En son Frequently işi yapmışlar. 22 farklı stilde. Başka birisi gibi söylüyor şarkıyı.
Ha, ediyorum, anladım.
Uzun saçlı bir abi böyle,
evet,
bıyıklı,
evet,
falan.
Evet, anladım. Bakayım bir Frequently işi görmedim.
Hatta anketten de B.B. King versiyonu çıkmış. Onun full versiyonunu yükledi. Yani çok acayip olmuş yine o da. Çok taze dinlediğim için gün içinde aklıma geldi. Muse'dan sonra biraz daha benzer seyirde mi gidiyor tür olarak?
Bir süre çok benzer seyirde gidiyor. Ya beni aslında galiba dinlediğim şeylerin %80'i galiba İngiliz. Yani bunu sağlayan şey nedir bilmiyorum. Edebiyatta da öyle. Hani reenkarnasyon değildir büyük ihtimalle. Böyle bir anlattığı şeyler mi, Amerikalıların yaptığı şovdan uzak olması mı? Yani bir şekilde bir realite seziyorum İngilizlerde her zaman. Daha realizme yakın buluyorum filan. Yani
mizahları
hep İngilizler.
Öyle mesela.
Hı?
Mizahları da öyle.
Mizahları da zaten yani. Ya benden hani İngiltere'yi çıkarsan tarihten, bende müzik ve mizah ve edebiyat neredeyse yok oluyor. Benim sevdiğim şeylerin için.
O kadar yer etmiş durumda.
Abi şu anda ben de sana yani bu listeyi yaparken fark ettim ya. Bir tane de Amerikalı koyayım falan dedim artık.
Ne olduğunu merak ediyorum ama ilerleyen dakikalarda.
Tamam. tamam, bir sonrakine geçeyim mi?
Tabii ki.
Bu yine aynı oda geliyor aklıma. Yine ortaokuldaki odam geliyor. Tony Hawk's Pro Skater falan oynadığım, saatlerce hiç durmadan. Müzik zevkime yine bir şekilde katkıda bulunan, ska'yı sokan, punk'ı sokan falan. Oralara girmeyeceğim hani. Bad Religion falan
geçiş
da.
Geçiş süreci gibi sanırım.
Geçiş süreci. Bad Religion'lar, işte Goldfinger'lar falan, böyle biraz daha onlar. Bir süre dinlediğim, sonra hani Bad Religion hala severim ama böyle vurmadı yani. Karakterime etki etmedi ama bir şarkı var. Hala her dinlediğimde çok yamultuyor beni. O dönemden yine. Alakasız o türden değil ama dönem olarak. Placebo'nun Without You I'm Nothing şarkısı.
Yani süründüren şarkılardan.
Of yani hala süründürüyor. David Bowie'nin arkadan tik tak demesi bile.
Ölümcül abi. Öyle bir şarkı bayağı depresyona sürüklüyor yani.
Ya evet ya. Yani Placebo birkaç albümüne bayılırım. Bazı albümlerinde hani okey severim falan ama bu yani Mets'le beraber bu albüm, bayıldığım iki albümü. Bir daha çoğu
ben ilk albümü de seviyorum. Mets'ten sonra tamamen koptum mesela.
Öyle mi, koptun mu?
Evet ya, son ondan sonra iki albüm daha çıkardılar sanırım. Hiç hakim değilim.
Yani bence bu şey falan fena değil ya. Neydi, Bitter End'in olduğu. Belki Bitter End'dir adı da. Ben de çok hakim değilmiş. Yani. Ama yani karizmalarına bayılırım. İnsanların tipleri.
Çok iyi grup. Bir de Placebo ile ilgili şöyle saçma. Az önce de dedim ya, yani internet yok vesaire, yani bilgiye ulaşamıyorsun. Sadece önünde müzik kanallarına denk geldiğin klipler var. Bir arkadaşımız Brian Molko'yu kadın zannediyordu ve aşıktı.
Ya çok vardı o ya.
Evet.
O dönem tartışılıyordu. Bilmiyorduk ki abi hiçbir şey. Kimse.
Tabii androjenlik şu bu falan, hiçbir
zaten
şey yoktu
oraya
hayatımızda.
Orada yani.
Evet.
İşte Without You I'm Nothing gerçekten çok özel bir şarkı benim için hala. Özellikle arabada tek başıma olduğum zaman böyle sonuna kadar açıp hayvan gibi dediğim resmen ortaokuldaki o salak aşk acılarımı falan hatırladım. Sensiz ben hiçim. Yani.
Tabii tam ergen sözleri aslında ama.
Tam. Muse de öyle.
Evet.
Radiohead'in de eski hali öyle. Gittikçe sonra saçmaladı, derinleşti falan herhalde yani. Anlamıyorum çünkü çoğunu. O zaman öyleydi diyelim.
Evet ya, Korn bile hani aynı bokun öfke soyundan geleniydi.
Ya tabii abi, romantiktik biz ya. Ne bileyim, yine romantik herhalde. Baktığında trap falan da romantik. Ergen avcısı her şey romantik oluyor ya.
Bir şekilde bağ kurma yolu da o. Yani hani aslında kendi geçmiş tecrübelerinden samimiyetlerine inandığın takdirde çıktıklarını varsayıyorsun.
Ha, bir de şey düşün yani, biz o sırada ortaokuldayız, 14 yaşındayız. Ulan Muse da albüm yapıyor, 22 yaşında o sırada herifler yani.
Ne kadar farklı olabilir ki?
Aynen, salak salak aşık olmuş, takılmış orada İngiltere'nin bir köyünde, onu anlatıyor falan aslında. Sonradan iyice space rock falan saçmalamaya başladılar, komplo teorileri falan filan ama yani aslında özünde tipler aynı tipler. Bak çok. Abi Muse'un sabit kaldığı bir dönem yok ki, ben onu çok seviyorum. Yani ilk albüm daha akustik, üstü yani Distortion okey ama Unintended falan gibi şarkılar var. İkinci albüm sanki hiç kayıttan çıkmamışçasına kaydedilmiş gibi yani Origin of Symmetry. Aralarında medley çalmışlar gibi. Durmuyor yani. Distortion durmuyor. Feedback durmuyor. Konser kaydı gibi neredeyse Origin of Symmetry. Absolution'da
hücum kayıt gibi.
Ha? Evet hücum kayıt.
Hücum kayıt gibi.
Absolution'da piyanolar giriyor. Böyle biraz daha böyle telliler giriyor. Sing for Absolution'da ses efektleri, sample'lar. Sonra Take a Bow'da zaten zibi dibi bütün o şeyler giriyor. Elektronik altyapılar giriyor bilmem ne. The Second Law zaten dubstep şarkılar var falan. Yani değişiyor, evriliyor herifler ya. Ben seviyorum. Son albüm de ben seviyorum. Simulation Theory. Yani şey, tematik bir albüm. Retro şey gibi böyle, saygı duruşu gibi falan. Onu da ben seviyorum.
Evet, aslında paydayı bozmuyorlar.
Bozmuyorlar ya. Kendileri bir armoni yapısı var Muse'un. Dinlediğin anda bu bir Muse şarkısı dersin ama enstrüman seçimleri değişiyor, altyapılar değişiyor, yapımcı değişiyor. Hani mesela şeyde Drones'da gittiler, AC/DC'nin yapımcısıyla çalıştılar. O Supremacy falan şey gibi yani. Led Zeppelin şarkısı gibi neredeyse. Kashmir şarkı şey gibi, kaydı gibi. Denemelerini ben seviyorum ya çok. Çok konuşurum ya Muse'la ilgili. Hiç beni oralara sokmuyor.
İzledin İstanbul'da?
Birçok yerde izledim. Muse Venue'da verdi. Rock'ın Kok'ta verdi şeyde Hezarfen'de. Sonra dur bakayım. Londra'da izledim O2'de.
Londra'da?
Evet. O en büyük drones show böyle yukarıdan koskoca elin inip böyle Matthew yönettiği falan saçma sapan sahne gösterisinin olduğu turneyi izledim Londra'da. Çok acayip. Ama ben galiba o kadar büyük sahne şovları çok erovizyon hissi yaratıyor bende. Böyle ayılama çalmalarını daha çok seviyorum. Şey mükemmeldi. Ömerli'deki konser. H2000 konseri.
H2000 müthişti.
Ses böyle içimizden geçmişti resmen.
Yani orada izlediğime çok mutluyum.
Ben de. Benim için o H2000 zaten benim YouTube kanalında da bir videoda bahsettim. Herkesten imza almıştım. Muse'dan, Calexico'dan, Apollo 440'nin Maximum Launch oluşumundan böyle hepsinin kulisine zorla giriyordum. 14-15 yaşındaydım. İşte yok salak salak yalanlar söyleyerek ben Doğan Milliyet kardeşten geliyorum falan diyerek her şeye sızmıştım.
Ne alakada?
Ne alakada anlat.
Merak edenler için buradan da Neyse'nin YouTube kanalına bir gönderme yapalım.
Tamam.
İlk konserin hatırlıyor musun? Neydi? Hangi gruptu?
Moğollar.
Moğollar.
Evet.
Bak, sene?
Sene 96 falan herhalde. Şey hangi?
O kırılımdan 2 yıl önce.
Aynen evet evet. Şey hangi sene çıkmıştır acaba? O Papatya. Ondan işte bir sene sonra filandı. Çünkü Teoman, Meoman filan, Türkçe filan. Çünkü Moğollar konseri vardı. Ben Bahçeşehir'de oturuyordum. Bahçeşehir'de bir festival vardı. Bahçeşehir'de
96 bir... Teoman.
96 işte tam oralar. 96'nın sonlarıdır yani. Moğollar bir şey yapmalı çalmıştı ve elektrikler gitmişti konser sırasında. Bir tane alt grup vardı böyle akustik. O Papatya'yı filan söylemişlerdi idare etmek için. O akustik grubun da gitaristi şu anda hayattaki en yakın arkadaşlarımdan biri garip bir şekilde filan. Bir sürü test
hadi ya, kimdir?
Akcan, tanırsın belki. Almanya'da yaşıyor.
Yok, tanışmadık. Denk gelmedik hiç.
Çok uzun zamandır yurt dışında yaşıyor. Moğollardı. Sonra acayip tabii ki gazla böyle bir şey yapmadı falan diye büyük coşmuştum. Sonra Kargo konserine gittim falan. Şebnem Ferah. Sonra işte H2000. Sonra her şey değişti.
Ya o dönemi yaşamış olmaktan bence bir jenerasyon mutluluk duyuyor herhalde ya.
Mutluyuz ya. Herkes de birbirini tanıyor oradan. Mesela yani kimler var abi benim H2000'de tanıştığım? Muhsin Akgün var ya. Ben çocuktum. Adam fotoğraf çekiyordu. Yanına gitmiştim. Merhaba ben de fotoğrafçı olmak istiyorum falan demiştim. Benle takılmıştı bayağı bir saat falan. İnanılmaz ya. O çok girişimci bir çocuktum ben abi.
Muse backstage'e girme hikaye zaten başlı başına onun şeyi abi. İlanı yani.
Evet abi. Saçma sapan. Bütün sınırları zorluyor. Çok utangaçtım ama gerektiğinde bütün sınırları zorluyordu.
Ama birazcık şey gibi nerd cesareti nerd. Mi? Hani
kesinlikle.
Bende de vardı. Bursa'dan çıkıp İstanbul'daki konserlere gelip gördüğüm her grup elemanıyla tanışmaya çalışmak falan filan. Ama böyle hayran gibi de değil yani. Sohbet edip değil meraklı abi. Bir
ben
şeydi o.
Ben New York'a bira içtim ya yarım saat filan. 15 yaşındaki. Onların da şu anda olsa tutuklanırlar.
Hiç, peki böyle hayal kırıklığına uğramadın herhalde heriflerle tanıştığında.
Ya çok tatlılardı ya. Fotoğraf çektirdik. Bayağı şuursuzlukla yeni albümü falan söylüyorum. Anlatıyorlar falan. Ne acayipmiş. Daha yoktu Absolution o zaman.
Tabii ikinci albümden sonraydı galiba.
Tam ikinci albümden sonra böyle Plugin Baby falan büyük patlamıştı. Zaten Plugin Baby de böyle o şey var ya. Diye bekletip sonra. Ona o refe girmeden önceki o şeyi. Gürültüyü böyle bir dakika falan çalıyorlardı o zaman. Böyle seyirci o soloyu beklesin diye. Evet konserlerde. Onu hatırlıyorum.
Ben Rock'ın Korn performansını da unutamıyorum.
Abi yani. Aynı şey aklımdan geçti çünkü yağmur, hayvan gibi yağmur
başlama
geldi.
Anı.
O The Wall
evet.
Solosuyla böyle herkes önlere çünkü bir anda yağmur bastırmıştı. Öndeki bir sürü hıyar böyle gitmişti. Biz
kaçmıştı önlere... ve önlere geçmiştim ben de.
Aynen. Oha, çok acayip. Bana aynı şey geldi.
Evet abi, ben de direkt H2000'den Korn'un Rock'ın Kok performansına bağladım bak.
Jenerasyonel olarak işte bir kolektif bilincimiz var.
Kesinlikle. Bizim tanışmamız 2004 galiba ama ya da 2003. Okul filminin setiydi.
Okulun seti evet. Kaçtı o bilmiyorum. 2003-2004 filmi.
O civarda bir şey olması lazım. Placebo sonrası yine böyle benzer o ergen tınılarda mı gidiyor yoksa birazcık daha işin rengi değişiyor mu?
İşin rengi bir tık değişiyor. Orada biraz büyüyorum. Orta 2'ye falan geldiğim için. Bir de ben o sırada Beylikdüzü'nde oturuyordum. Çok uzaktım İstanbul merkezi. İlk başta
o zaman İstanbul denmiyordu oraya zaten.
Denmiyordu tabii canım. Çok zordu gidip gelmek. Arkadaşlarımla anneme falan söylemeden Kadıköy'e gidip gelmeye başlıyor. Çünkü ben aslında ortaokula kadar Kadıköy'de büyüdüm. Ama sonra işte maddi krizler, babamın işte böyle batması falan gibi şeylerden sonra Beylikdüzü'ne taşındım. Ama arkadaşlarım falan işte ya da hep Süreyya'da sinemaya gitme, Rex'te sinemaya gitme alışkanlığı falan gibi şeyler yüzünden tekrar Kadıköy'e geri dönmeye çalıştım ortaokulda. Akmar'da takılmaya başlayıp şans eseri bir dükkanda Space Oddity'yi duymamla bu ne lan falan demiştim.
Zihni mi dükkan?
Zihni, evet. Zihni de...
David Bowie. Aynen. Ben de denk gelmiştim orada ya, inanılmaz bir şey.
Çok acayip abi. Zihni de bu ne abi demiştim. David Bowie demişti. Nerede falan. Camda da afişi vardı hatta. Bu peki o albüm mü? Yok, bu albüm değil falan dedi. Ben dedim, bu albümü alabilir miyim? Space Oddity albümünü almıştım. Hala da duruyor o aldığım albüm yani. Ve sonra David Bowie'nin zaten çok büyük bir fanı oldum hala yani. Son albümleri. Ya hiç sıçmaz mı bir insan? Yani?
Çok acayip. Onun da tür takıntısı yok mesela.
Yok abi, adam yani gerçek bir ruh hastası. Yani glam, jazz, pop.
Elektronik.
Yani son albüm inanılmaz bir albüm ya bence Blackstar.
Çok enteresan albüm, evet. Evet ya yani. Oradan da mesela zorlasan ayağın kayar. Hani zaman olarak farklı bir yere gelse çoktan kaydırmıştı.
Ya ben şöyle söyleyeyim, buraya koymadım ama ben gerçekten Lazarus'u o kadar çok dinliyorum ki. O Look Up Here, I'm in Heaven. Yani gerçekten hani selamı çakıp gitti ya.
Evet ya.
Çok acayip.
Benim I Am Deranged mesela çok...
Evet, ben de
söylüyorum
ama ben onun biraz daha galiba özellikle son dönem yani Space Oddity falan tabii ki başka ama bu son dönem Next Day ile falan hani o bass dünyası, Blackstar'daki o çok tuhaf aksak ritim çok vuruyor beni. Son Dark dönemi zaten öleceğini bilerek yaptığı bir albüm.
Bir de şey gibi yani hani bir tür değil de atmosfer müziği gibi.
Evet bayağı.
Space Oddity 60'ların sonundan bir şarkı mesela, aynı hissiyat orada da var.
Major Tom hikayesi. Şu anda da yapılsa o şarkı okeysin ya. Yani o şarkı evet, zamansız bir şarkı. O işte çok başka bir yere soktu beni. Yine aynı dönem, bir sonrakine geçeyim. Yine bu 99'a falan denk geliyor sanırım. Artık full Kadıköy'de takılıyorum. Ortaokuldayım. Ortaokul sonları, hafta sonları Kadıköy'e kaçıyorum falan. Ve Kiday çıkıyor abi.
Of, Radiohead.
Evet, 2000 mi oluyor?
2000.
Ve abi yine yanlış hatırlamıyorsam ikinci şarkı olması lazım. Everything in its right place. Emin değilim.
Açılış olması lazım.
Olabilir. Yani... Böyle inanamamıştım. Idioteke zaten inanamamıştım ama bu Everything in its right place yani hala şey ya hani sözleri...
Sözlerinden önce şarkının ismi bile.
Evet abi. Ya sonra ben Her Şey Yolunda diye bir film yazdım mesela ama yıllardır çekemiyorum. Hani o kadar çok yerden etkiledi ki beni galiba. Çok hem depresif hem her depresif hissettiğimde bir şekilde iyi hissettiren. Garip bir dengeleydi.
Şiirsel bir yanı da var Radiohead'in.
Var tabii canım.
Bir de abi yani Pablo Honey, The Band, OK Computer, Kiday,
Kareas gibi ya. Göt olduk.
Dört albüm arka arkaya.
Evet. Hayır, bir de Creep dinliyoruz. İşte Paranoid Android, Street Spirit bilmem ne tamam. Çok güzel. Gittim Kadıköy'de bir tezgahta gördüm. Radiohead yeni albüm çıkarmış falan. Allah Allah falan, hiç duymadım dedim. Aldım. Eve gittim. Dedim ki bu Radiohead albüm değil herhalde, yanlış basmışlar falan. O kadar inanamadım. Yani ortaokuldayım, bir de hani bilgileri gerçekten çok şey yapamıyorum yani. Sindirebilecek bir noktada da değilim. Değil mi? 2000'de ben 86, 14 yaşındayım. Abi inanamadım albüme ya. Sonra yani King of the Limbs biraz üzmüştü beni o sırada. Hemen girememiştim yani ama sonra In Rainbows işte.
In Rainbows'u ben de sevmiştim.
Çok iyi ya. O dönem değerini bilememişim mesela In Rainbows'u. Şu anda dönüp dönüp dinliyorum.
Yani. O dönem bir dergiye yazıyorum, hatırlamıyorum şimdi hangisiydi. Böyle ilk dinlediğimde hiç sevmemiştim. Böyle tam yerden yere vurmaya falan hazırlanıyordum kendimce. Sonra böyle bir aradan 2-3 gün geçti falan. Böyle dinleye dinleye lan bu albüm bayağı iyiye dönmüştü fikrim.
Abi evet. Ya kolay değil işte. Dünyada fark yaratan hiçbir şey tartışmayı beraberinde getirmeden olmuyor ya. Beatles çıktığında insanlar şey falan demiş yani. Gençlerimize çok kötü örnek oluyorlar falan. Düşünsene Beatles yani.
Beatles yani.
Çocuğum Beatles dinliyor dese sarılır öperse şu an. Aferin oğlum benim çocuğum benim falan dersin. Çok dünyanın en tatlı, en güvenli suları gibi gelir. Gençlerimizi zehirliyorlar falan diyormuş. Yani değişime sebep olmak çok acayip güzel bir şey. Çünkü o sırada ben de dediğim gibi her şey değişmeye başlamıştı. Yani mesleğimi seçmeye başladım. Kısa filmler çekmeye başladım. Radiohead dinliyorum. Müzik var. Bir tane oyun sitesi vardı. Oyun incelemeleri yapan bir internet sitesi vardı. Oraya yazı yazmaya başladım. 18 yaşında kimliğimi Photoshop'ta değiştirerek. Yasaktı böyle bir şekilde. Matt Hoffman's Pro BMX oyununun incelemesini yazmıştım ilk orta 2'de. Gizlice. Yani orada böyle hani bir şeyler yazma, bir şeyler üretme mantığı işte Radiohead'le beraber, Muse'la, Placebo'yla beraber vazgeçilmez bir hale gelmiş. Çok acayip şimdi düşününce. Ya Cenklerden'le tanışmak o sırada. Tanışmak derken yani dinlemeye başlamak. Kent FM. Ortaokuldayken Beylikdüzü'ne otururken biz Avcılar'a gelmişlerdi. Gittim tek başıma böyle minibüsle orta 1'de orta 2'de bilet aldım. Bir ay sonra gittim. İptal olmuş yeterli katılım olmadı diye. Ağlamıştım kapının önünde.
Kasete kaydediyor muydun? Ediyorum. Radyo programlarını.
Şeyden bahsettikleri bölüm vardı. Bir araba icat ediyorlar. Hunchback Quasimodo. O zaman hatchback şeyi vardı. Commodore 64 görüntüsüne çeviriyordu öndeki kameralar yol görüntüsünü falan. Abi şu anda Cenk ile programa başlıyorum mesela yani. İnanamıyorum ya hayatın nasıl bir yere geldi. Hayatın gerçekten bazen benim simülasyonum olduğunu düşünmeye başladım bu arada. Ya çok garip bir şey abi. Şimdi neyse ne açıldığından beri bana mesela mesaj atıyorlar. Abi seni dinliyorum. Bütün programlarını izledim, dinledim. O kadar saçma geliyor ki lan beni niye dinliyorlar lan filan. Yani çok tuhaf, çok yabancılaşıyorum. Demek ki benim de dinlediğim bazı insanlar bunu düşünüyordu. Ben gidiyordum yanlarında böyle gerizekalı gibi konuşamıyordum. Anladın mı? Yani kendimi hani Cenk yerine koymak istemiyorum ama hani kitle bazında söylüyorum. Bir takipçin olması. Hala onu yabancılaşmasını atamıyorum. Garip bir sorumlulukla hiç umurumda değil arasında bir yerde çok hızlı gidip geliyor.
Ne zaman başlayacak?
Haziran.
İli kulağında yani.
Bayağı çok heyecanlı.
Radiohead'den sonra?
Abi bu şarkıdan sonra çok uzun bir süre bu kadar vuran bir şey yok beni. Sonra bunun yayınlanma yılını açıkçası bilmiyorum ama ne zaman dinlediğimi de bilmiyorum. Ama yani her gün hala her gün dinliyorum. Her gün 2-3 kere dinliyorum. Buluta dinletiyorum. İsmine bayılıyorum. Çünkü tam olarak hayatta bu görüşe geldim. Queens of the Stone Age, No One Knows.
2002.
2002 mi?
Lisedeyim. Hiç unutamıyorum abi ya.
Lisedeyim demek ki. Ama ilk dinlediğim an mesela yok. Ama şu anda hani bu Alain de Botton'un da bir School of Life falan var ya. Onların bir rolü var mesela aldığım. No One Really Knows diye. Yani gerçekten hiç kimsenin tam olarak hiçbir şey bilmediğine emin olduğum senelerden geçiyorum. Günlerden ya da. Dinlemeden duramıyorum. İnanılmaz iyi albümleri var. Josh Homme manyağıyım yani. Yaptığı her şeyi dinliyorum. Dime Crooked Vultures'da bayılıyorum. Eagles of Death Metal'i çok sevmiyorum sadece.
Evet ben de bir tık orada aynı noktadayım.
Evet o fazla yumuşak geliyor galiba. Ama No One Knows yine çok özel bir yeri olan bir şarkı.
Anthony Bourdain'in programının müziğini yapıyor. Onu bile seviyorum abi.
Çok tuhaf bir adam ya. Yani In The Fade'in müziklerini yaptı işte Fatih Akın'ın filmi. Yani ayrıca şeyi de kullandılar o. Hidden Track vardı bir şarkıda. Bonus Track vardı. The Bronze. Herif arabayla giderken arabada onu dinliyordu filmde. Bilmiyorum herifin melodi mi, sound'u mu bir şey beni çok vuruyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle broken bir sound'u var hep. Hiçbir zaman tam olmamış gibi. Hep böyle bir kırıklık, bir bozukluk var yani sound'unda ya da melodi diziliminde, nota diziliminde.
Can sıkıcılık aslında ya ama pozitif anlamda.
Pozitif mi onu da bilmiyorum. Çok tuhaf hissettiriyor. Zaten arıza da bir herif filan.
Epey. Evet. Ben ilk Kerrang diye bir metal dergisinin hediyesi vardı. Compilation bir albüm hediyesi vardı. Orada Quick and to the Pointless galiba. O şarkıyı duymuştum. O böyle çok acayip gelmişti. Çok kısa bir şarkı diye. Bu ne acayip bir grupmuş falan deyip o albümden yakalama şansım olmuştu. No One Knows'da Dave Grohl'u görünce çok şaşırmıştım.
Evet evet. Tam bir de Nirvana sonrası.
Klibi de çok saçmaydı ama çok güzeldi.
Çok saçma ya. Yani Dave Grohl da çok büyük hastası olduğum bir, hani direkt bir şey koyamadım. Foo Fighters şarkısı koyamadım çünkü ben Foo Fighters'ı biraz ergenlik dönemimde pek dinlemezdim ya. 10 senedir çok dinliyorum Foo Fighters'ı.
Ben hala dinleyemeyenlerdenim ya.
Abi çok iyi albümleri var ya. Concrete and Gold mesela çok iyi bir albüm yani. Run çok iyi bir şarkı. Sky's the Neighborhood, Pretender çok gaz ya.
Pretender'ı ben de severim. Ama sanırım daha böyle single ve klipleri üzerinden gitti bende bu Foo Fighters.
Benim de öyleydi işte ergenlikte. Ben bir de skate falan yapıyordum usta. Kaykay maykay çok arkadaşlarım çok seviyordu. Ben bir iki şarkılarını seviyordum. O yüzden de arkadaşlarım hep en hit şarkılarını sevdiği için bilmiyordum aslında onların biraz daha underground. Dave Grohl'un bu kadar üretken bir herif olduğunu falan bilmiyordum. Şimdi onun da her şeyine çok fena düştüm ya. Yönetmenliğin yani işte bu Sound City belgeseli, oraya yaptığı soundtrack, Play diye tek başına bir şey yaptı, 22 dakikalık bir şarkı, her şeyini kendi çaldı falan. Çok garip projeleri olan, bence üretme anlamında bana gerçekten çok gaz veren bir adam. Bak abi adam durmuyor 2 dakika bile. Sen de durmayacaksın falan diyorum kendi kendime. Kimle karşılaştırıyorsam.
Motivasyon kaynağı gibi biraz.
Motivasyon değil, evet, kesinlikle öyle. Yani çok zor dönemlerden geçmiş biri. Yani Nirvana'dan bu kadar sağlıklı çıkmak kolay değil abi.
Evet.
Ego anlamında da gerçekten fiziksel anlamda da. Sonra Foo Fighters da çok fazla üyesi kaybetmiş, ayrılmış, dağılmış. Yani onu ayakta tutmak ve hala bu kadar büyük bir grup olarak yaşatabilmek çok büyük bir efor yani. Takdir ediyorum. Çalışmayı çok takdir ederim. Ya hakikaten benim hep böyle yani niteliğin yanında nicelikle ilgili çok ciddi bir şeyim var, duruşum var yani. Hani bir, her insanın dahi olması gerektiğini falan düşünmüyorum.
Kesinlikle.
Çok iş üretmek bana çok güzel geliyor yani. Bir tane albüm ürettim ve ben ölmeliyim artık. Bu benim peak'im olayını sevmiyorum. Devam abi, ne kadar kötü olursa olsun devam. Bize yani gaz veren insanlar bunlar. Ve bir albümde, bir filmde, bir kitapta, bir oyunculuk performansla sıçarsam bakıyorum ki sıçmış çok insan var yani ama devam etmiş. O bana çok gaz veriyor. Yani hiçbir zaman tabii ki Nirvana gibi bir yerde yer almadım yani ama o kadar büyük bir şeyin içinden çıkıp çok büyük sıçışları da var heriflerin. Kendi içimde o denge hani o kadar büyük değil, o kadar küçük değil gibi bir yerden hayatta kalmayı öğretiyor bana galiba.
Bir de sıçmak güzeldir ya.
Çok güzel ya, bayılıyorum. Sıçıyorsan yeni bir şey deniyorsun demek oluyor. Yok.
Evet evet, mükemmeliyetçilik.
Ben hiç orada
bir değilim. Hayat tarzı olarak benimsenmemesi gereken bir şey yani.
Soderbergh'in öyle çok sevdiğim bir lafı var. Yani insanlara hayal kırıklığına uğratmaya çok alışığım diye. Gerçekten bunu ben de destur edindim. Çünkü herkes beklentiyi kendi yaratıyor yani bir film açıkladığın zaman, bir kastı yan yana koyduğun zaman, işte Oceans'larda yaşadığı gibi yani belki de hani çok güzel sıcacık bir ilişkiyle gelişti ama bu nasıl film falan diye gömen de çok oldu. Ama herif hep onu söylüyor. Ben hayal kırıklığı yaratmayı çok severim yani. Ben kendi istediğim şeyleri yapmak istiyorum çünkü sadece. Seyircinin de beklediği herifin umurunda değil. Ruh hastası gibi bir tip.
Queens of the Stone Age. Bu arada listedeki tek İngiliz olmayan
evet.
Şarkıya sahip.
Bir tane daha geliyor şimdi İngiliz olmayan. Bu da White Stripes. Burada da benim Jack White fanatizmim yine aynı şekilde. Neredeyse Dave Grohl'la aynı şeyleri söyleyebilirim onun için. Ya White Stripes bir efsane ne olursa olsun yani. Oradan çıkıp Dead Weather, Raconteurs, solo albüm, Third Man Records'ı kurup plak rekorları kırmak falan. Bir plak cenneti kurmak alakasız Orta Amerika'nın içinde falan. Garip. Bir manyak bir herif o da yani.
Yine çok üretken.
Çok çok. Kaç tane grubu var artık ben yetişemiyorum. Hepsiyle de albüm yapıyor ama benim burada gerçekten etkileyen bir şarkı var. 50 saniyelik bir şarkı. White Blood Cells'den. Little Room. Bu işte benim yine çok kişisel bir seçim tabii ki. Little Room şeyi anlatıyor yani. Küçücük bir odan vardır. Üretmeye başlarsın. Sonra Allah. Pardon. Bizim çocuk için nem makinesi var da belli bir yere düşünce ötüyor.
Hiç problem değil.
Neydi?
White Blood Cells'den Little Room.
Little Room 50 saniyelik bir aslında ara geçiş şarkısı gibi. Sanki hani o anda aklına gelmiş de hücum kayıt zaten bir tek gitar var söyleyip bitiriyor. Ama anlattığı şey o kadar güzel geliyor ki bana. Yani küçücük bir odanda üretirken iyi bir şey üretmeye başlarsın ve büyük bir odaya ihtiyaç duyarsın. Ve büyük bir odaya geçince de bu küçük odadayken nasıl üretiyordum yani güzel diye düşünmeye başlarsın gibi. Bu gerçekten oluyor yani. Daha çok param olsun, daha iyi filmler yapayım diyorsun. Daha iyi film yapmıyorsun, sadece daha pahalı filmler yapıyorsun. Ulan o böyle kanırttığımız günler ne güzeldi be kısa film falan diyorsun. Sonra biri diyor ki abi bir kısa film yapalım mı? Tamam falan diyorsun, giriyorsun. Öf ne güzeldi ya büyük prodüksiyon falan. Yani o tatmin olamama ve back to basics duygusunu çok güzel veren 50 saniyelik çok tatlı tekerleme gibi bir şarkı. Çok böyle hiçbir şey ben yazamıyorum. Çok bastı bana bu ev, ne yapacağım ben filan dedim. Açıp dinliyorum. Sus otur şuraya. Şu sehpada yazıyordu lan eskiden ne güzel filan deyip sehpama geçip yazıyorum.
Birazcık kendi kararların demeyeyim böyle hayatınla ilgili gidişatında durduran bir yeri var galiba şarkıların.
Var çünkü ben müzik dinlemeden durmam hiç yani. müzik dinlemediğim bir gün yoktur. Arabada, evde, tek başıma. Yani bir film yazarken mesela bazen sadece bir albümü dinlerim. O filmi yazarken bitirene kadar belki 75 kere aynı albüm dinlemiş olurum kafamı dağıtmasın diye. Biz böyle izlemesi garip bir şekilde sadece Nili Pek dinliyordum ve müziklerini Nili Pek'e yaptırdım sonra. Böyle küçük obsesyonları var. Müzik bir obsesyon galiba hayatımda, takıntı. Obsesyon deyince de kızıyorlar bana.
White Stripes'tan sonra yine İngiliz'e mi dönüyorsun abi?
Yine İngiliz'e bir dönüş oluyor. Yine aslında ortaokul hayatımda müzik zevkime dahil olan Blur. Hani o dönem Song 2, işte Park Life, Beetlebum falan onlara bayılırdım ama yön vermemişti bana. Sadece çok severdim, çok tatlıydı. Ama sonra Damon Albarn'ın solo albümüyle bu Everyday Robot çok zor bir dönemimdi benim. Kaç yılı o?
2014 mü, 15 mi? 2014 galiba.
14. Yani işte tam... Ticari anlamda böyle şirketin oturamadığı bir sürü şeyin olduğu, bayağı depresif olduğum bir dönem. O albüm o kadar iyi bir albüm ki bana çok iyi hissettirmişti ya. Everyday Robots, Miss Tambo, Lonely Press Play. Benim ama oradaki şarkı beni nedense çok vuran Heavy Seas of Love oldu. Son şarkısıydı galiba albüm.
Bir iki kez falan dinlemişimdir. Hani hiç böyle üzerinde durduğum bir albüm değildi.
Aa, gerçekten mi?
Evet evet.
Hala çok dinlerim yani. Her hafta dinlediğim bir albüm mesela baştan sona. Ben albümleri hala baştan sona dinliyorum.
Aynı dertten muzdaribiz ben de.
Evet. Bu böyle hiçbir treyi atlamak zorunda kalmadığım. Selfish Giant falan gibi çok tuhaf soundları barındıran. Ki Gorillaz'a da bayılırım. Blur'a da, kendi solo albümüne de. Bir manyak yani bu.
Evet, onunla da bitmiyor. Yine çok üretken bir herif yani. Hani
çok üretken Suriyeli müzisyenlerle yaptığı albüm var. Şey, İngiliz.
Bir dönem The Good, The Bad, The Queen var.
Ya manyak yani herif. Sahneden indirilemedi bir kere geçen 2-3 sene önce. Güvenlikler indirdi falan. Şuursuz insan ben çok seviyorum ya. Çünkü işini seviyor gibi geliyor bana. Yani işini sevmeyen beni sahneden indirirsin çünkü. İnmiyor herif yani ve festival, ondan sonra gruplar çıkacak falan. Zaten sarhoş hayvan gibi. Piyanonun başında diye söylüyor. Seyirci de kopuyor tabii ki böyle hayvan gibi. En son güvenlik böyle kucağına alıp indiriyor falan sahneden. Sonra Blur'ün ben şeyi de kimse sevmez nedense, Magic Whip albümünü, bu dondurma kapaklı olan, ama orada There Are Too Many of Us diye bir şarkı var. O da yani, onu da herhalde her ay dinliyorumdur hala. Aklıma geliyor, cycle'ımın içinde yani.
Ayak kaydıran sınıfına koyabilir miyiz yoksa daha böyle?
There Are Too Many of Us'ı tam oraya koyamayız ama yakındır yani ismiyle. Yani There Are Too Many of Us şarkının geri kalanını okuma yani, bu isim bile gerçekten öyle. Çok özelliksiz hissettiğim bir dönemdeyim. Yani insan türü olarak. Hı hı. O yüzden öyle hiç şey değil. Eskiden hani megaloman bir dönemim var yani. Ben sektöre girdim diye götümü kalktı falan. Şimdi gittikçe uzaklaşıyorum galiba o kafa.
Sektörden gittikçe uzaklaşıyoruz aslında kafa olarak.
Yani bilmiyorum ki nereden uzaklaşıyorum.
Bu süreçte o kadar sıkıntılı ki yani böyle iyice düşünüyorsun, taşınıyorsun. Hani çok vaktin var düşünmeye. İyi bir şey değil gibi bir yandan da ya.
Bana iyi geldi galiba ya.
Güzel, sevindim senin adına.
Evet, ben biraz... Küçük dertlerimi bıraktım. Her şeyi yapmaya karar verdim. Canlı yayın bir günde karar verdim yani. O sırada Cinemaximum yayındaydım. Kıza dedim ya, ben buradan çıkınca canlı yayına geçeceğim. İsteyen gelsin çünkü. Çok sıkıldım o canlı yayında. Ve hani o kadar çok şey oluyor ki insan kafası. Yok, Melikşahlar da yapıyor, ben de yapsam mı? Şimdi öyle derler, böyle der. Ulan yani Melikşah mı keşfetti, Bartu mu keşfetti IGTV dedim sonra yani. Bunlar benim çok yakın arkadaşlarım zaten. Sanki yapsam aynı şeyi yapacağım. Gir kaydı yani, uzun zamandır canlı yayın korkum var, canlı yayın korkum var diyorum. Var mı acaba diye düşündüm. Girdim. Kanalı da öyle açmıştım. Biraz böyle şey bir döneme geldi. Kim ne diyorsa desin abi, şu süreç bitsin stand-up'ımı da yazacağım falan gibi. Böyle artık her şeyi de ortaya attım. Bana ne abi, kim ne yazıyor? Yorum falan okumayı bıraktım. Acayip bir döneme girdim.
Yorum okumayı bırakmak en hayırlısı galiba o noktada.
Çok hayırlısı oldu galiba, evet. Neden o kadar taktığımı da anlamadım bir dönem. Herhalde insan alışamıyor. Her gün telefonunu açınca Instagram'dan, Ekşi'den, Twitter'dan benimle ilgili yazılmış şeyler bir de bana da yolluyor insanlar. Abi sana böyle demiş ya. Takıyorsun kafaya, niye böyle demiş ya falan. Geçen gün biri yazmış işte, sipsikko bomboş adam falan bir şeyler yazmış. Biri bana yollamış. Ya kim lan bu falan diye baktım diğer entrylerine. Abi tek tek adam bütün oyuncuları açıp sikko adam, yarrakki bana bomboş adam, herkese bir şey yazmış. Yani dedim ki ben bunu takabilirdim ya bir ay önce olsaydı. Niye öyle demiş falan. Şu anda böyle yani güldüm ve 10 dakika sonra işte yayına falan girdim. Önceden olsa yapamazdım.
Çok şey, çok saçma gelmeye başlıyor ya.
Çok abi yani, beni kim değerlendirecek? Ne olacak yani? Niye ben başkalarının beni değerlendirmesi üzerinden ne yapıp yapmayacağıma karar veriyorum? Dedim yap, gir kaydı. Canlı yayına gir. Kötüyse çık. Bir daha da girme, ne olacak yani?
Değil mi? Bir süreye bağlı kalmak zorundasın yani, bir saati doldurayım
abi, hiç gibi. Öyle bir şey yok, kapat git ya, ben sıkıldım, ne kapat yani. Şu anda da çok eğleniyorum, yarın olsun diye bekliyorum şu an.
Ben henüz izleyemedim, izleyeceğim abi yarın akşam.
Ya saçma sapan bir şey yani, seven var sevmeyen.
Güzel ya, bize saçmalık olsun.
Aynen öyle. Buradan da son şarkıya geleceğiz. Zaten çok uzattım herhalde.
Yok yani. Keyfine göre abi ya. Bizde öyle bir, aynı demin söylediğin gibi bir süre derdimiz yok.
İyi, şahane. Yine uzun zamandır hani hiçbir şarkı bu kadar vurmamıştı. Ya da bir ses diyeyim. Benjamin Clementine, Condolence'ı dinlediğim anda böyle tekrar başa aldım, bitti. Tekrar başa aldım, bitti falan. Sonra konserini izledim Harbiye'de. İnanılmaz bir
hiç
ses.
Hiç hakim olmadığım bir abi. Tür olarak ne tarafta duruyor?
Tür olarak çok anlamam aslında türlerden ama cazı bir sound'u var. Piyano ağırlıklı. Kendisi Afrika kökenli bir İngiliz.
Yine İngiliz.
Yine İngiliz ama özellikle YouTube'a yazarsan adamın öyle bir görsel bütünlüğü var ki yani kendimi karar veriyor bütün yönetmenlerine, bütün looklarına bilmiyorum. Böyle hep çıplak ayakla. Mesela gidiyor bir halk kütüphanesindeki bir piyanoda çalarak söylüyor. İlk albümü çok iyi bir albüm. Condolence bu oradan. Çok hayatı sorgulayan falan garip bir tarzı var herifin. Sesi inanılmaz etkileyici bir sesi var yani. Phantom of the Alapoville diye bir şarkısı var. Ona bayılıyorum böyle. Garip, çok garip bir orkestral soundla açılıp bambaşka bir neredeyse opera sounduna yönelen falan. Çok tuhaf, yine hafif progresif bir kafa. Uzun zamandır bu kadar etkileyen bir şey olmamıştı. Yani bunu da bir sosyal medya diyeti yapmıştım bir dönem. Herhalde 2015-2016'da falan. Dedim ki hiç Twitter, bilmem Facebook, o bu hiçbir şeye girmeyeceğim deyip 3 ay falan galiba hiçbir şeye girmeyip sadece yeni albümler, işte gidip Reassurance'da Groove vardı, oradan istediğim albümleri bulup orada Sami ile konuşup falan böyle tavsiyelerini alıp falan. O dönem keşfetmiştim, o dönemden beri çıkamıyorum kafasından. Yeni albüme de, yani yeni dediğim o da 2 yıl oldu ama son albümle de bayıldım. Ondan sonra da çok böyle beni vuran bir şey 2-3 senedir ayağımı kaydırdı diyeceğim bir şey çıkmadı henüz. Bakalım ne zaman şarkısıymış bu? 2014 şarkısıymış. Ben ya 2015'te 2016'da keşfettim. At Least For Now albümün adı.
Keşke telif yeme derdi olmasaydı da açabilseydik arkada.
Ha, hiç çalamıyor musun?
Yok, çünkü aynı risk söz konusu.
YouTube'daki gibi değil mi?
Evet, plak şirketi şikayette bulunduğu takdirde kaldırtabiliyor.
Evet, tartışmalı konular ya, bakalım.
Evet.
Değişecek bunlar tabii ama.
Zamanla.
Evet. Böyle.
Çok İngiliz bir liste ama çok da temiz bir liste.
Çok İngiliz ya. Çok şey böyle. Hani o sallamıyorum dediğim yorumları yapan insanlar görse bu listeyi işte şey olur. He he aynen he kesin bunu dinliyorsundur falan.
Peki bu kadar içine işlemişken hiç böyle İngiltere'de yaşamak, alayım başımı Londra'ya taşınayım kafası bir böyle.
Yok ya, Londra.
Fikir belirdi mi hiç?
Beni çok tükürdü ya Londra. Böyle.
Sevmedin.
Çok sevdim takılmayı. Takılmaya bayıldım. Keşke her yıl gidip mesela bir ay takılsam. Ama yaşam bana çok uygar geldi. Çok medeni geldi. Ben orada kendimi böyle köylü gibi hissettim yani. Şehir böyle her gün bana git buradan fakir. Senin buraya ait değilsin falan. Öyle sesler duydum resmen. Yani ben Berlin gibi böyle pis. Hani hiç kimsenin birbirini umursamadığı yerleri daha çok seviyorum. İstanbul'da o yüzden galiba seviyorum. Pis ya, pis.
İstanbul-Berlin müthiş bir hat ya.
Güzel, evet, çok güzel. Hem böyle kaos ama çok sakin yerleri var işte. İstanbul, Anadolu yakasında oturuyorum İstanbul'da sonuçta ama gün içinde Avrupa kaosunu yaşıyorsun. Berlin de öyle yani, bir anda yemyeşil bir yere çıkıyorsun, bir anda çiş kokulu bir metrodasın. Her tarafta punklar, 80 yaşında hipsterler falan, tuhaf bir yer. Kaos seviyorum ben ya, hafif. Ama hafif, kaçabileceğin kaos yani.
Kontrollü kaos.
Kontrollü, evet. Mesela Londra, yani Muse konserine gittim işte. Çıktık konserden, böyle binlerce insan şeylere akın ediyor. Yürüyen merdivenlere. Sonra bir tane polis geldi, böyle durdurdu bizi. Bir öndeki sıraya yol verdi. Bizi de durdururken eliyle böyle dur hareketi yapıp bir yandan da Feeling Good söyledi hayvan gibi bütün şarkıyı. Dedim ki bu bana çok yani. Gerçekten bu bana çok. Ben buraya uyum sağlayamam yani. Gözüne bakamıyorum polisin yani. Ben orada durup böyle mal mal etrafa bakarken kaldırımdaki insanın üstüne çıkıyorum falan. Yani ben burayı hak etmiyorum gibi hissettim.
Kendini yakıştıramadın gibi bir durum var.
Yakıştıramadım ya. Rahat edip özgüvenimi kırdı yani. Berlin'de hani bisiklete bin, çimene yat, gökyüzüne bak, mal gibi takıl, yere düş, hiç kimse yere işe yani hiç kimse umurunda
dönüp bakmıyor.
Soğukluk ben çok seviyorum yani, mesafe çok seviyorum. İngilizler çünkü çok mesafeli olması ama inanılmaz bir small talk. Hep böyle how was your day sir? Ya beni bir rahat bırak. Ben Bakıyorum etrafa ya.
Ama filmlerinden de alışkın olmamız lazım galiba o small talk hikayesine.
Ya evet, ama mesela benim sevdiğim herifler aslında İngiliz olmasına rağmen hepsi misfit herifler bunlar yani. Damon Albarn İngiliz ama onun pis İngiliz'i yani. İşte Muse dediğin zaten köylü. Hani Londra asili biri yok yani. Öbürü siyahi, Afrikalı bir şekilde Londra'da kendi hayatını kurmuş. Evet, çok havalı ama bir şekilde yabancı yani. Benim sevdiğim insanlar uyum sorunu yaşayan insanlar bir şekilde galiba.
Böyle Berlin demişken hiç Alman müzisyen vesaire var mı?
Çok standart işte. Rammstein, Kraftwerk, eskiden Scorpions. Şimdi bir şarkıya büyük tutuldum. Ama bana Instagram'dan biri yolladı. Abi bu şarkıyı seveceğini, çok seveceğini düşünüyorum dedi. Hiç tanımadığım isteklerden. Ne lan bu şarkı? Nerede? Sen beni nereden tanıyorsun filan diye gazına gelip bir baktım. Kurtulamıyorum şimdi şarkıdan. Ausgehen diye bir şarkı. Ne demek oluyor? Her şey Aus oldu. Burada çalamıyorum değil mi şu an?
Yok. Aynen. Ama bunu
adını da çok bilmiyorum grubun. Ausgehen şarkının adı. Bir dinle. Ausgehen. Çok tatlı böyle. Almanca'nın öne çıktığı, enstrüman sayısının az olduğu böyle melodik, çok güzel bir şarkı.
Ben senin storylerden görüp şeye kilitlenmiştim çok fena. Peter Kernel.
Ya evet, o şarkı çok garip. Bir de arada onun bir bloğu var ya, ben ne. Oralara bayılıyorum.
Ayak kaydıran şarkılarının ardından böyle çok kısa kısa hafıza yoklama üzerinden bir kısmımız var. Onunla ilgili sana 10 tane çok kısa sorum olacak. Konservatuvar yıllarında en çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
O zaman şeyi çok dinliyordum ya. Neden bilmiyorum. Çok öfkeli de bir dönem herhalde. Rammstein'in Mein Herz Brennt dinliyordum en çok. Yani konservatuar deyince, bizim Kadıköy'ün o soğuğu, vapur iskelesinin yanı deyince, dışarıda sosisli yiyip kulaklıkla Mein Herz Brennt dinlediğim anlar geliyor aklımda.
Elveda Rumeli zamanı.
Elveda Rumeli'de de yine çok saçma ama Rosenroth.
Yine Rammstein.
Yine Rammstein. Ben biraz depresif olduğumda çok sert müzik dinlerim. O beni yükseltiyor. Sabahları uyanmamı sağlıyor. Elveda Rumeli'de bir dönemim var böyle. Bir ay uyuyamadığım, hani 12-13 kilo verdiğim falan. O dönem sadece Rosenroth dinliyordum.
Ev filmi battığında.
Oh. Şey. Resistance.
Muse.
Ama direniyordum yani işte.
Karavanda ama oyunculuk yaptığın dönemde.
Karavanda dinlemeyi en çok dinlediğim şarkı galiba Street Spirit'ti. Çünkü onun klibi de böyle karavanların önünde geçiyordu ya, hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum, siyah beyaz.
Siyah beyaz. O yüzden Street Spirit çok dinlerdim. Ya.
Senaryo yazarken çok fazla var tabii ki ama böyle bir her filmin öncesinde mutlaka dinlediğim bir şarkı var mı?
Şarkı değil, şey var. Albüm, daha doğrusu bir müzisyen var. David Darling'i çok dinlerim. Cello sadece. David Darling'in Darkwood albümü. Şu anda da bir senaryo yazıyorum. Sadece onu dinliyorum.
Konsantrasyon için mi?
Evet, ama mesela böyle kavga sahnesi falan yazıyorsam metal dinliyorum. Ben mesela şeyde rap, Türkçe rap de dinleyebiliyorum senaryo yazarken. Sözleri unutuyorum bir yerden sonra, çünkü duymamaya başlıyorum bir yerden sonra. Ama atmosfere girmek için mesela Müge nefret eder benden. Mesela Queens of the Stone Age dinlerken evde hayvan gibi yüksek sesle bir yandan Radiohead söylerim. Müge böyle gelip Caner yani başka bir şarkı dinleyip başka bir şarkıyı söylüyorsun. Aynı anda ya manyak mısın falan çok der. Ya da arabada mesela Müge'nin sevdiği bir şarkıyı dinliyoruzdur. Led Zeppelin çok sever mesela Müge. Ama o Led Zeppelin dinlerken ben hayvan gibi işte bağıra bağıra böyle Blur falan söylerim. Çok gıcık olur. Ve hani kıllığına değil, unuturum yani. Kendi hani insan içinden şarkı söyler ya, onu dışından söylerim ama o sırada başka bir şarkı çaldı unuturum yani. Ama senaryo ilk böyle girebilmek için hep dinlediğim David Darling'in Darkwood albümü. Fix yani.
Japonya günlerinde?
Japonya günlerinde çok saçma bir şekilde bir gruba sarmıştım. Portugal The Man diye, biliyor musun?
Yok, bilmiyorum.
Onu dinliyordum ya, böyle hafif indie filan. Oranın tuhaf atmosferine nedense uygun gelmişti. Portugal The Man'in Evil Friends albümünü çok dinlemiştim Japonya'da. Şu anda mesela dinlediğim bir grup değil ama direkt Japonya deyince aklıma o albüm geldi.
Bir şarkı var mı orada öne çıkan?
Evet var. Atomic Man.
Terk edildin mi hiç?
Tabii canım.
Terk edildiğinde...
Terk edilme değil de aslında yok, terk edilmedim ya. Çok reddedildim ama.
Reddedildiğinde en çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
Abi benim reddedilme şarkım var. O dönem bana çok koyduğum... çok koyduğum...
Reddedilme marşı gibi mi? O ne?
Öyle, bayağı öyle. Hep onu dinliyordum çünkü. Ama şu anda düşündüm hiç o etkiyi yaratmıyor falan. Çok ergen geldi. O zamanlar hep onu dinliyordum. Star Sailor'ın Tie Up My Hands.
Biliyorum.
25. saatte de çalıyordu Spike Lee'nin böyle şey.
Şimdi söyleyince o etkiyi yaratmıyor.
Yaratmıyor ya. Çok sikko bir albüm gibi kaldı. O yüzden de ayak kaydırdı mı diye düşündüm. Kaydırmamış. O dönem ergen kafasıyla çok dinliyorsun sadece.
Bir sonraki Biz Böyleyiz'in set zamanı. İzmir günleri.
Abi şöyle söyleyeyim. Sadece Müptezel dinledim. Çok yükseltiyordu beni sabahları. Çünkü Urla'da böyle yeşillik, deniz kenarı falan. Bir de Müge Hamile böyle bayağı da gergin. Çok az var doğuma. Hani depresyona kaymadan sete gittiğimde beni yüksek tutacak falan. Sürekli Ezel dinliyordum. O yüzden de Bulut şu anda karındaydı o zaman. Şu anda Ezel'i açtığım anda uyuyor mesela.
Hadi canım.
Evet.
Güzel bir yatırım olmuş.
Baya kaliteli oldu.
Neyse ne kanalını, daha doğrusu şöyle sorayım. Neyse ne kanalına yapılan yorumları okurken artık bırakmışsın ama bir dönem eşlikçisi vardır belki.
Yok öyle değil ama şey var. İlk başlarda çok gergin oluyordum Loş Sohbet kaydına girmeden önce. Kendimi yükseltmeye çalışıyordum. Ben bu işi bırakacağım diyordum. İşte bizim çocuklara gelip bırakalım son olsun bu falan. Acayip geriliyordum ilk başta. Nasıl sohbet edeceğim falan diye. Beni biliyorsun ilk başta çok stres olup sonra bir anda sanki 200 yıldır yapıyormuşum gibi dev bir yavşaklığa bürünürüm her işte.
5 dakika falan sürüyor.
Çok garip ya. Valla anlamıyorum. O dönem mesela işte konuk geliyor. Bizimkiler diyorum ki siz karşılayın. Ben bir kendime gelmem lazım. Odaya kapatıyordum kendimi. Hayvan gibi Gojira dinliyordum yükselmek için. Özellikle de The Gift of Guilt şarkısını.
Yorumları okurken de benzer mi gidiyorsun?
Yorumlara öyle özel bir şeyim yok ya. Evde böyle otururken falan bakıyorum. Ne dinliyorsam o sırada. Hani özel bir şey hissettirmiyor yorum o konu. Gittikçe gerçekten etkisi daha azaldı. Önceden cevap mevap yazıyordum millete. Korona sağ olsun.
Yani şu linçler, şunlar, bunlar artık böyle o kadar çok şeyden sıkıldım ki.
Hala fikir olarak karşı çıkıyorum linçe ve bunu her fırsatta söylüyorum. Yani karşılarındakinin bir insan olduğunu unutmak bence üzücü bir şey. Ne olursa olsun ben onu takmıyor olabilirim ama çok takıp bırakabilirdim. Çok takan arkadaşlarım da var. Gerçekten çok takan arkadaşlarım var yani. Ben artık saçmalama falan demeye başladım. Ama ne bileyim ben hiç kimse için böyle bir yorum yapmam yani. Ne arkasından ne bir yere yazmam. Yani o bir insan ya. Herhangi biri yani en büyük star bile olsa karşısına çıkıyor. Bana diyorlar kendini aratma o zaman. Aratmıyorum ki. 90 bin takipçi var. Her gün biri yolluyor kötü bir yorumu. Bak abi falan diye yolluyor.
Son hafıza sorum. Dün en çok dinlediğin şarkı.
Dün. Abi dur bir tane şarkıya sardım ya. Aşırı gereksiz ama dur bir dakika. Çünkü beğenilerimde en son keşfettim yani bilmediğim bir şarkıydı. Madrigal diye bir grubun Kelebekler diye bir şarkısı. Hatta bir dizi yazıyorum şu anda. Onun bir bölümüne yazdım bu şarkıyı. Bakalım şimdi ben de önce birileri keşfedip alıp böyle sikko bir dizide kullanmazsa hemen kullanacağım.
Bu kısmı koymayayım istersen o zaman.
Koy ya. Yani, bunu dinleyip çalana da helal olsun.
Okay. Tamamdır. Kapatmadan önce hiç Guilty Pleasure şarkın var mı?
Teoman benim Guilty Pleasure'ım ya. Hala açıp mesela Gönül Çelen falan dinliyorum. Manic Street Preachers'ı da çok severim.
Bu romantikliğinden dolayı mı bir guilty pleasure?
Ne dinliyorsun deyince şu anda gidip Teoman demez kimse. Ama bir şekilde gençliğimde çok dinlemişim. Paramparça falan mesela beni çok etkilemişti. Ama hepsinin esin kaynağını da böyle çok seviyorum. İşte Kaşmir'i çok seviyorum. Gönül Çelen'in esin kaynağı diyebileceğim. Ocean Spray'i çok seviyorum. Anladın mı böyle güzel geliyor bana ya. Teoman'ın sesini bir şekilde herhalde çocukluğumu hatırlattığı için ortaokul hayatım falan. Mesela Bulut'ta çok yabancı müzik dinlettiğimde biraz şey oluyorum. Ulan çocuğa biraz Türkçe müzik dinleteyim yani. Kolay dil öğrensin, ana dilini öğrensin bari falan diyorum. Teoman çok dinletiyorum, Kurban çok dinletiyorum.
Hangi albüm Kurban? İnsanlar.
İnsanlar albümü. Ama ben şey albümü de çok severim. Kurban albümü müydü o?
İlk albüm.
İlk albümü. Bir de şeyi de çok severim. Yobaz'ın falan olduğu albüm. Neydi? Böyle.
Sahip miydi?
Sahip.
Çok iyi albüm ama o ya.
Çok iyi albüm. Kurban dinletiyorum. Guilty Pleasure'dan geçtim de Kurban'ın da yeri ayrı bende. Yani ortaokul, Burak Gürpınar falan çok böyle örnek aldığım isimlerdi. Grafik tasarım okuyor diye ben resim kursuna gitmeye başlamıştım.
Çok güzel kapakları falan vardı ya.
Evet, Burak Gürpınar.
Web sitesi tasarlıyordu Burak ya.
Evet abi. Çok büyük hastasıydım Burak Gürpınar'ın. Hatta geçenlerde aradım ve tanıştık.
Hadi ya.
Evet abi böyle şeyler yapmaya başladım. Eskiden utanıyordum. Şimdi diyorum ya tanışmak istiyorum abi. Yani ben senin hayranlığım ve şu an tanışabilecek bir noktaya geldim hayatta. Yani adam da abi ne hayranlığı falan diyor.
Ben de onu soracaktım. Bir aksilik olmazsa o da gelecek podcast'te. Los Sohbet için konuştun mu hiç diye soracaktım
konuştum,
sana.
Konuştum. Stüdyoda önce çekeceğiz.
Süper. Benim yönelteceğim sorular ve mevzular bu kadar. Ayak Kaydıran Şarkıların ilk bölümünde Caner Özyurtlu konuğumdu. Bu bölümde bahsi geçen şarkıları Spotify'da Medrenere hesabında listeli olarak bulabilir ve dinleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Ayak Kaydıran Şarkılar ve Medrenere hesaplarını takip edebilir, soru ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum abi katıldığın için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Beni de geçmişe götürdün.
Radyo zamanında en sevdiğim olayı buydu ya. Ben de her şarkıyı duyduğumda ettiğimde bir şekilde gidiyorum. O ortak akıl bir şekilde aktifleşiyor ya.
Evet abi. Gerçekten o artık nöronlar mı nedir bilmiyorum. Cızır cızır oynamaya başlıyorlar yani.
Tekrar teşekkürler. Bu tantana bittikten sonra bir araya gelmek ve görüşmek üzere diyorum.
Teşekkür ediyorum. Öpüyorum.
Haydi bay bay.
Bay bay.